Ayrım 4, sayfa 33. Yatak öğretmeni Sucata Masai. Neredeyse 3 gün susuz kaldıktan sonra su içmenin verdiği duygudan daha kuvvetli hatırladığım pek az duygu var. Acıyla karışık bir zevkti bu. Çünkü boğazım kupkuru olduğu için çok ağrıyordu. Su hızla kuru boğazımdan mideme indi. Öyle leziz, öyle tatlıydı ki. Ama Brahmin eğer çok hızlı içersem hasta olacağımı söyleyerek yavaş içmem için uyardı. Gittiğimiz yerde daha çok su olacak, yiyecek de kupanı kaybetme. Sonra yabancı babaya beni sonraki eyalet olan Orissa'daki bir tapınağa götürmek istediğini söyledi. Normalde pek az kız tapınak hizmetçisi olmak için seçilirdi. Seller yüzünden rahipler cömertçe kapılarını açıyordu. Jaulpur o kadar küçüktü ki çeşitli tanrılar için sadece yol kenarlarında mabetlerimiz vardı. Tapınakları duymuştum ama hiç görmemiştim ve çocukların orada yaşayabileceğini kesinlikle bilmiyordum. Fakat sahip kızlara yiyecek ve giysi verildiğini ve Tanrı Shiva'nın reenkarnasyonu olan Jagannath'a dans ve dua etmek için yetiştiklerini söylüyordu. Rahipler sahibe Diga'ya gelen yetim kızları tapınağa getirmesini buyurmuşlardı. O konuşurken çocukların annesinin sımsıkı kapattığı kuru dudaklarının gevşediğini gördüm. Eğilip yüzüme baktı ve bu iyi sahip geldiği sırada bu kuyuya gelmemiz Tanrı Shiva'nın işi mutlaka dedi. Bu iyiliği için ona teşekkür etmelisin. Haydi ayaklarına eğil. Eğildim. Sonra sahip babaya biraz para verdi. Adam önce karşı koydu ama sonunda kabul etti ve minnetini göstermek için alnına kaldırdı. Etrafımızdaki insanlar gözlerini dikmiş bakıyor ve parmaklarıyla işaret ederek neden sahibin onlara da para vermediğini soruyorlardı. Konuşmaya cesaret etmek için bayağı mücadele ettim ama kendimi çok çaresiz hissediyordum. Ama sahip, eğer tapınakta kalırsam annem babam beni hiç bulamaz.
Eğer yaşıyorlarsa mutlaka dua etmek için tapınağa gelirler. Pek çok insan uzun yoldan Jagannath tapınağına ibadet etmek için gelir, göreceksin.
Sonra sahip güçlü eliyle belimi tuttu ve beni anneden babadan ve diğerlerinden uzaklaştırdı. Bu o kadar çabuk olmuştu ki korktum ama hızla atan kalbim adam beni bir yiyecek tezgahına götürünce sakinleşti. Tezgahın önünde aç insanlar sıra olmuştu ama sahip omuzlarıyla iterek yol açtı ve satıcıdan pirinç, dal ve yeşilliklerle dolu bir muz yaprağı aldı. Acele etmeden yememi söyledi. Karnım doyunca keyifli bir uyku bastırdı. Adamın bakışlarının değişmesinin verdiği huzursuzluğu bir kenara attım. Zira o karşılaştığım en nazik yabancıydı. Takurmadım bana minnetimi göstermemi söylediğini hayal edebiliyordum. Sahip benim için bir sonraki sokakta satılan tatlı jalebilerden de aldı. Artık bileğimden tutmasına gerek yoktu. Onu at arabasını birkaç ağacın yanında bıraktı. Sessiz bir bölgeye kadar takip ettim. Arabanın önünde sürücü için bir yer ve arkasında da sahiple birlikte oturacağımızı tahmin ettiğim üstü kapalı bir bölme vardı. O sürücüyle bir şeyler tartışırken tuvaletimi yapacak bir yer aramak için biraz gerileyerek etrafa bakındım. Arabanın arkasından geçerken bez örtünün sanki altında canlı bir şey varmış gibi hareket ettiğini fark ettim. Garip, boğuk bir ses duydum ve arabanın kenarıyla örtünün arasındaki açıklıktan bakınca bir göz gördüm. Örtüyü hafifçe kaldırdım ve benim yaşlarımda bir kızla onun yanında yüzüne kusmuk bulaşmış başka bir kız gördüm. İki kız kalın bir iple birbirine bağlanmıştı ve örtüyü biraz daha kaldırınca daha çok kız ve birkaç oğlan gördüm. Ağızlarına bez bağlanmış olan çocuklar iplerle de birbirlerine bağlanmıştı. Zaman çok yavaş akıyor gibi geliyordu ama şimdi geriye dönüp baktığımda ne yapacağıma birkaç saniye içinde karar verdiğimi biliyorum. Sanki hiçbir şey görmemişim gibi arabadan uzaklaştım ve sahip yüzünde o sahte dostça ifadeyle bana baktığında ondan yolun kenarındaki uzun ağaçların arkasında tuvaletimi yapmama izin vermesini istedim.
Hemen razı oldu ama ben sık ağaçlıklı bir bölgeye ulaşana kadar bakışlarıyla beni takip ettiğini hissettim. Ağaçların arasına daldım ve yapraklarının arasına gizlenebileceğim kadar büyük bir ağaç bulana dek elimden geldiğince sessizce ilerledim. Ağaca tırmandım. Zira artık ağaçların dost olduğunu biliyordum. Bu ağaç beni saklayacaktı, bundan emindim. Birkaç dakika sonra sahip sürücüyle birlikte eğer ortaya çıkmazsam bana neler yapacağına dair tehditler savurarak ağaçların arasında koşuyordu. Ağacın üstünde öyle titriyordum ki yaprakları hışırdatmaktan korktum. Sahip iyi bir adam değildi, kötü biriydi. Eğer bağlanmış çocukları görmeseydim şimdi onların yanında olacaktım. Sahip başını kaldırsa beni görebilirdi. Titrememi durdurmaya çalıştım ve içimden kuşlara şakımayı kesmeleri için yalvardım. Ama adam başını kaldırmadı, ağacın altından geçti ve uzun bir süre öfkeyle dalları yana iterek etrafı aradı. Nihayet sürücü ona zamanın azaldığını söyleyince uzaklaştılar. Yaprakların arasındaki bir açıklıktan sahibin canlı yükün üstündeki örtüyü çekip sıkıca kapattığını ve sonra tongaya çıkıp oturduğunu gördüm. Sürücü harekete geçmeleri için atları kırbaçlayınca nihayet tuttuğum nefesi salıverdim. O çocukları o arabada görmemin üstünden seneler geçti. Şimdi keşke bir şey yapsaydım diyorum. Belki koşup bir polis memuru bulur ve ona sahibin ne yaptığını söylerdim. Ama o günlerde ben sesi çıkmayan aşağı kastan küçük bir kızdım. Kimse inanmazdı bana. Polisin veya başka birinin beni yakalamaması için gözlerimi dört açarak sessizce dar sokaklarda ilerledim. Bir köşeyi döndüm ve acınası eşyaları bir kapı girişine yığılmış olan bir aile gördüm. Evsiz barksız, kayıp ruhların arasında yaşadığımı hayal edemiyordum. Bu da sahibin tapınak planı kadar korkutucuydu. Bir başka dar sokağa saptım. Burada bir çengele bağlanıp bırakılmış, gözleri çıldırmış gibi bakan tepinen bir mandanın etrafını sarmış büyük bir uyuz köpek sürüsü vardı. Korkuyla dolmuş iri gözleriyle ne güzel bir hayvandı bu. Köpekler onu öldürecekti. Hayvan bunu biliyor gibiydi. Onun korkusunu kendi korkum gibi hissediyordum ama köpeklerin o sahip kadar korkunç bir düşman olmadığını biliyordum. Köpeklerin keskin dişleri olsa da yalan söyleyemezlerdi ve çocukları yakalayacak veya ona yardım etmeleri için insanlara para verecek elleri yoktu. O sırada aklıma öyle cüretkar bir fikir geldi ki korktum. Yürüyüp gitmek yerine köpeklere vurup kaçırabilir ve mandayı kendim alabilirdim. Bir başkasının mandasını almak, çalmak demekti. Buna şüphe yoktu ve hırsızlık yapmak günahtı. Ama zavallı hayvanı köpeklerden kurtarmak da onu korumaktı. Arabadaki o çocuklar için bir şey yapmamıştım. Ama eğer bu mandayı kurtarırsam sevinirdi ve beni sırtında taşıyıp buradan götürür ve sütüyle beslerdi. Bir çalıdan uzun bir dal koparttım ve önümde sallayarak sanki mandanın sahibiymişim gibi boğuk bir erkek sesi çıkartmaya çalışarak bağırdım. Ben mandayı çözerken köpekler uğursuz bir şekilde etrafımı sararak bana havladılar. İçlerinde en büyüğü bacağımı kapmaya çalıştı. Ona hızla elimdeki dalla vurdum ve öyle kükrer gibi bağırdım ki hayvan geri çekildi. Mandayla birlikte sokağın köşesini dönene kadar arkamızdan öfkeyle havlamaya devam etti. Orada üstüne basıp hayvanın sırtına çıkabileceğim bir varil buldum. Manda sabırla bekledi ve üstüne çıktığım zaman hafifçe içini çekti. Onu aldığıma sevinmiş görünüyordu. O anda arkadaş olacağımıza karar verdim. Bir isme ihtiyacı vardı. Ona çeleng anlamına gelen mala demeye karar verdim. Zira kırlara gittiğimiz zaman boynuna asmak için çiçeklerden bir çeleng yapmaya niyetlenmiştim. Dikha'dan çıkış yolunu bulmak kolay oldu. Gözüme ara sıra mavi bir ırmak çarpınca keyfim yerine geldi. Çünkü bu içecek su ve tutacak balık var anlamına geliyordu. Sonra tekrar yağmur başladı ve ilerlemek iyice zorlaştı. Nihayet ırmağın kenarına ulaştığımızda akşam olmuştu. Mala başını eğip içmeye koyuldu. Sahipten saklanırken kupamı kaybetmiştim. Onun için yakındaki ağaçların arasında bulduğum kırılmış bir Hindistan cevizi kabuğunu kullanarak kum tadı olan soğuk sudan içtim. Ay yükselince Mala'yı otlamaya bıraktım ve kendim için bir şey bulmak için etrafa bakındım. Suyun kenarında salyangozlar gördüm. Aynı evde yaptığım gibi kabuklarını kırıp onları dışarı çektim. Burada ateş olmadığı için hepsini öylece yedim. Günler böyle geçti. Mala'nın sütünü yarım Hindistan cevizi kabuğuna sağarak içiyor, sonra kabuğu yine sütle dolduruyordum. Aklıma eğer bir kovam olsaydı sütçülük yaparak yaşayabileceğim geldi. Böylece süt karşılığında bana bir kova verebilecek birini bulmak için gözlerimi dört açtım. Bütün bu düşüncelerimi yüksek sesle Mala'ya söylüyordum. Tıpkı ailemi de anlattığım gibi onları ne kadar sevdiğimi, uzağa gidip onları sele bıraktığım için hissettiğim suçluluk duygusunu. Ben konuşurken Mala'nın sanki dinlenmeye veya suya ya da yiyeceğe ihtiyacı varmış gibi adımlarını yavaşlattığını hissettim. Mısır tarlalarının ve hardal yapraklarının yanından geçerek ağır ağır yürüyorduk. Bir seyyar satıcı gördüm ve ona seslenerek bir süt kovası olup olmadığını sordum. Ama adam kıyıyı vuran kasırga yüzünden bütün kaplarını sattığını söyledi ve bana evime gitmemi, bir kızın her an yere yığılacakmış gibi yürüden bir hayvanın sırtında ortalıkta dolaşmasının güvenli olmadığını söyledi. Mala'nın benim için daha hızlı gidip gidemeyeceğini görmek için biraz daha sertçe böğrüne vurdum. Karnıma hiç şüphesiz açlıktan keskin ağrılar saplanıyordu ve başım zonkluyordu. Akşam yemeği için yine ırmağın kenarına gittik ve Mala'ya suyla eğrelti otu verdim. Bulduğum birkaç salyangozun yanında biraz da ben yedim. Onun için yapacağıma söz verdiğim çelengi hatırladım ama çok yorgundum. Mala eğrelti otlarını mutlu bir şekilde yiyordu. Onun için tekrar yola koyulduğumuzda iyi olacağını düşündüm. Ama ona sarsılan sırtına bindiğimde midem altüst oldu ve aniden alışılmadık bir şekilde susadım. Yere indim ve içmek için kabuğa ırmaktan su doldurdum ama bu beni daha kötü yaptı. Güçsüz bir halde nemli toprağın üstüne çömelerek içimdeki her şeyi çıkardım. Sonra ayağa kalkmaya çalıştığımda bir bulantı dalgası daha geldi ve altıma yaptığımı fark ettim. Büyük bir çabayla başımı kaldırdım ve Mala'nın salınarak tek başına ırmağa gittiğini gördüm. ''Beni bırakma!'' diye yalvardım sessizce. ''Eğer giderse vücudum akbabalara kalacaktı. Olduğum yerde kaldım. Çünkü bacaklarım artık hareket etmiyordu. Ama bir süre sonra Mala'nın burnuyla sırtımı dürttüğünü hissettim. Son gücümü toplayarak hayvanı aşağı çektim ve sonra sıkıca ona tutunarak ayağa kalktım. Burun deliklerinin genişlemesinden iğrenç kokumu aldığını tahmin edebiliyordum. Ama iyi bir dosttu ve beni korkunç rüyalarla dolu bir uykuya dalana kadar sırtında taşıdı. Yine o aileyle birlikte sandaldaydım ama bu sefer büyük baba beni sandalın kenarından pis suyun içine itti. Hava almak için suyun yüzüne çıktım ve serin yeşil bir gölcüye kadar yüzdüm. Orada Takurma'nın her zaman giydiği kaba kadi sarısının suda sürüklendiğini gördüm. Ama uzandığım zaman ona o kadar sıkı dolandım ki boğulacağımı anladım. Büyük annemin kalmam için yalvarışlarına rağmen yukarıya çıkmak için çabaladım. Ta ki bir takım eller uzanıp beni tutana kadar. Sonra artık suda değildim. Bir at arabasının peykesi gibi sert bir şeyin üstünde yatıyordum. Kaçacak gücüm yoktu. Tek yapabildiğim o kısacık özgür yaşama fantezimin yok olduğunu bilerek acı içinde öne arkaya sallanmaktı. İkinci kitap Midnapore, 1930 yazı, 1935 yazı. Bir kuş vardı altın bir kafeste, bir de özgür kuş vardı ormanda. Kimse bilmez Tanrı'nın neden bu ikisini bir araya getirdiğini bir gün. ''Ey kafesteki dostum'' dedi ormandaki kuş. ''Uçup ormana giderim. Sakince kafeste yaşayalım'' diye cevap verdi kafesteki kuş. Rabindranath Tagore, Two Birds, Duipaki, 1892. Bölüm 4. Mem sahip, S. Bu terim Bengal'de evli Avrupalı hanımlar için kullanılan bir saygı ifadesidir. Birinci kısmı madam sözcüğünü simgeliyor. Bombay'da madam sahip lafı kullanılır.
Madras'ta Doresani denir. Sir Henry Yule ve Arthur Cook Burnell, Hobson Jepson, A Glossary of Colloquial Anglo-Indian Words and Phrases, 1886. Dipnot, halk dilindeki İngilizce, Hintçe sözcükler ve ifadeler sözlüğü. İki dünya arasında gidip geliyordum. Ailemin yüzlüğü serin, davetkar gölcükle sert sıcak at arabası arasında. Arabanın üstüne başında kocaman bir şapka olan renksiz bir kadın eğiliyordu. Ve etrafımda kutulara dönüşmüş olan çocuklar vardı. Sonra tekrar sudaydım. Ve kız kardeşlerimle erkek kardeşimin yanımda yüzdüğünü, saçlarının nilüfer çiçekleri gibi etrafa yayıldığını görüyordum. Takurma ile Dado sırt üstü yüzerek yanımdan geçiyor, evde dokudukları giysileri aşağı doğru çekiliyordu. En yakınında annem ve el ayaklarını hafifçe oynatarak suyun içinde dik duruyor ve bana ağzımı açıp su içmem için yalvarıyordu. Ve içtiğim zaman su evimizdeki toprak testideki su gibi soğuk ve tatlı geliyordu. Ama babam yüzerek uzaklaşıyor ve diğerlerine de ona katılmaları için sesleniyordu. Ona geri dönüp beni alması için yalvardım ama dönüp sevgi dolu gözlerle baktıktan sonra yüzmeye devam etti. Suya parlak bir ışık düştü ve uyandım. Beyaz bir kumaşla kaplı bir karyolada yatıyordum. Yanımda bir Avrupalı dikiliyordu. Yanlarında çok az kızılımsı saçlar olan çıplak başında güneş lekeleri vardı. Adam kısa bir cam çubuğu salladı, altın çerçeveli gözlüklerine yaklaştırdı ve sonra koltuğumun altına koydu. Kolum serbest değildi, içine uzun yumuşak bir boru giriyordu. Bu metal bir direkte asılı olan bir sıvı torbasına bağlıydı. Adam beni yakalamıştı ve bana zehir veriyordu. O sırada bu İngray şeytanın yanına iki Hintli kadın geldi. Kafalarında siperlikli başlıklar ve üstlerinde uzun kollu ve boğazı sımsıkı kapalı, açık mavi pamuklu giysiler vardı. Onlara öyle baka kalmıştım ki cam çubuk düştü, iki kadın da bağırdı. Daha katı görünen iri yarı olanı bana sertçe bir daha hareket etmemi söyleyerek çubuğu yerine soktu. Sonra zayıf olanı beni 15 kilometre kadar uzaktaki ırmağın yanında bulduklarını ve koleraya yakalanmış olduğunu söyledi. Beni başıboş dolanan bir boğanın üstüne baş aşağı asıl halde bulan bir adam getirmişti. Mandam, mandam nerede? Onu kaybettiğimi düşününce kendimi daha fena hissettim. Seni kurtaran adam Abbas Çağça onu Tongası'nın yanına bağlayıp çalıştığı okula götürmüş. Zayıf kadın alnımı okşadı. Onu alıp ailene geri dönecek hale gelene kadar hayvana bakacaklar. Ailen endişelenmiş olmalı. Hayır, endişelenmezler, onlar öldü. Başımın üstünde dönen kocaman bir pervane ilaç gibi kokan havayı hareket ettiriyordu. Keşke bu pervane bütün bu olan bitenleri uzaklaştırsa ve beni hafif bir rüzgarla ailemin yanına gönderseydi. Beyaz adam konuşmaya katıldı. Ve hemşirelere kendi dilinde bir şeyler söyledikten sonra bana döndü ve yavaşça, tuhaf bir şiveyle Bengalce konuştu. İsminin Dr. Andrews, iri yarı kadının hemşire Das ve daha sempatik olanın hemşire Gopal olduğunu öğrendim. Dr. Andrews hemşirelerin benim hakkımda anlattıklarını dinledi ve ailemin Güney Bengal'i yutan bir gelgit dalgasının kurbanı olduğunu sandığını söyledi. Sonraki birkaç gün sadece su içtim ve pişmiş yumurta beyazı yedim. Ta ki Dr. Andrews bana bir ziyafet gibi gelen kaynamış süt, pirinç ve dal yiyecek kadar güçlendiğime kanaat getirene dek. Üstünde yattığım temiz yatakta bir tanrıçanın beşiği gibiydi. Geceleri uzun uzun uyuyordum ve uyandığım zaman da diğer hastalarla konuşuyordum. Başıma gelenleri ve neler kaybettiğimi düşünmemeye kararlıydım. 5 gün sonra yürümeye başlamış ve hemşire Das'ın söylediği gibi bir işe ihtiyacı olan sağlıklı bir kız olmuştum. Doktor Andrews da bunu fark etmiş olmalıydı ki bana ofisinde benimle konuşmak istediğini söylediler. Kapının hemen önünde durmuş beklerken gözüme masasının üstünde duran çok kalın bir kitap ilişti. Onu daha önce bu kitaba bakarken görmüştüm ve şimdi odada yalnız başımayken parmaklarım onun deri kapağını açıp sayfalarını çevirmek için can atıyordu. ''Merhaba çocuğum'' dedi doktor arkamdan. Hastane o kadar kalabalıktı ki beni ve öteki gençleri hep böyle çağırıyordu. ''Merhaba doktor sahip.'' Yanlış bir şey yaptığım için çağrılmamış olduğumu umarak saygıyla başımı eğdim.
Doktor Oster'in kitabına bakıyorsun dedi, masadaki kalın kitabı işaret ederek. Doktorların İncil'idir o. Bu sözcüğü daha evvel duymuştum ama ne olduğundan tam olarak emin değildim.
O sizin kutsal kitabınız mı?
Sayılır. Solgun yüzü yarım yamalak bir gülümsemeyle gerildi. Bu kitap hastalıkları ve tedavilerini anlatıyor. Senin yakalandığın Asya kolerası gibi. Eğer başvuracağım bu kitap olmasaydı bütün o değişik tedavi şekillerini bilemezdim.
Doktor şimdi Bengalce ile İngilizce karışık konuşuyordu ve onu anlamakta zorlanıyordum ama sürekli başını sallayarak dikkatle dinledim.
Hemşireler okuyup yazamadığını söylüyor.
Doğru ama öğrenmek istiyorum.
Belki de herkesle çok konuştum ve birkaç İngilizce sözcük öğrenmiş olduğum için benden daha fazlasını beklemiş olabilirdi. Bu düşünce beni utandırdı. Ben de öğrenmeni isterim ama elden ne gelir? Senin bölgenden gelen tahsildar köyünün yok olduğunu söylüyor. Ailen hiçbir yerde görülmemiş. Seni geri gönderemem.
Konuşurken hemşirelerin çoğunlukla taşıdığı küçük tahtaya bakıyordu.
Hemşire Das seni gelin arayan bir aileye vermemizi önerdi. Ben çocuk evliliklerinden hoşlanmıyorum. Ne var ki hayatını kazanacak bir becerin de yok.
Bu doktor ne cahildi. Benden daha ufak çocukların bile ayrık otu yolduğunu ve inek güttüklerini bilmiyordu. Eğer teneke bir kovam olursa mandamın sütünü satabilirim. O zaman kimsenin bana bakması gerekmez.
Manda şu anda Lockwood okulunun ahırında tutuluyor. Hem onu alsam bile kırsal yerler tek başına bir çocuk için hiç güvenli değil.
Burada çalışabilir miyim?
Sesimdeki titreme gerçekti. Çünkü beni hayata döndüren bu yerden ayrılmaktan korkuyordum. Keskin kokulara ve hastaların ıstıraplı çığlıklarına rağmen burayı ikinci evim gibi hissediyordum. Biz hemşirelerimizin ve hatta yardımcılarının eğitimli olmasını isteriz. Durdu. Belki o okul seni hizmetçi olarak alır.
İşte yine o sözcük, okul. Sahip olabileceğimi asla düşünmediğim bir vaat gibi gelen bu sözcüğü çok uzun zaman önce Cami Damid'in pembe dudaklarından duymuştum. Doktorun masasındaki kitaba baktım. Eğer bir okulda olursam kitap okumayı öğrenebilirdim. Her zaman cebinde bir roman taşıyan hemşire Gopal veya prenses gibi.
Gider misin diye sordu doktor.
Mala hala orada mı, yaşıyor mu?
Ingrid'in inek yediğini biliyordum. Bu da manda yeme ihtimalinin de olduğu anlamına geliyordu. Gidince onu orada bulamamaya dayanamazdım.
Bana sertçe baktı. Tabii yaşıyor ama onu kaçmak için kullanmamalısın. Eğer bunu yaparsan bayan James'in o kadar kızar ki bir daha asla hastalarımıza yardım etmez. Kendisi okul müdiresidir ve düzenli olarak bize malzeme getirir. Ona çok minnettarız.
Evet doktor sahip dedim.
Birden tedirgin olsam da ateşliyken gördüğüm o rüyalarda hep beyaz şeytani bir kadın beliriyordu.
Acaba bayan James'in ona mı benziyordu?
Dördüncü ayrımın sonu. Sayfa 47.